Ayrım 16.
Hali hazırdaki devrimimizi gereği gibi özümsemek ancak bu sayede mümkün olur. Sanayimizi de bu süre içinde geliştirebilsek, o zaman sosyalizm yolunda yeni adımlar atmak gereği doğacaktır. Aydınlık Sayı 16, Haziran 923. İşçilerimizde uyanıklık. Şimdiye kadar görülmemiş bir düzensizlikle ne yaptığını bilerek işçilerimiz patronlara, kumpanyalara yasal haklarını tanıtmak için son haftalar içinde yer yer harekete geçmişlerdir. Sanki ülkemiz üzerinden bir grev dalgası geçmiştir denebilir. Çünkü her nerede işçi hayatının sefaletlerini ve acılarını biraz azaltacak istekler öne sürmüşse daima aşağılanmakla karşılaşmış, açlık tehdidine rağmen kollarını bağlamaktan ibaret olan biricik savunma silahını kullanmak zorunda kalmıştır. Bir iki örnek dışında gösterdiği azim ve dayanışma sayesinde işçi kısmen olsun maksadını elde etmiştir. Biz başarılı başarısız bütün grevcileri tebrik ederiz. Çünkü başarısızlıkla İşine dönen işçi de görevini yapmıştır. Girişimin kötü sonuçlanması ya gereksiz müdahalelerden ya da örgütlerin başında bulunanların beceriksizliğindendir. Siz yürütme kurullarımızdan aldığınız talimata göre hareket ettiniz. Cihadınız mübarek olsun işçi arkadaşlar. Yapılan grevler Karadeniz, İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 bölgeye ayrılabilir. Ne yazık ki bunların en kötü yönetilenleri İstanbul'dakilerdir. Karadeniz'de Zonguldak maden işçisi daha çok sağlık koşullarının düzeltilmesi ve iş kazası güvenliği gibi meselelerin halli için. Parantez içindeki kısımlar aydınlığın kaynak olarak kullandığımız koleksiyonunda yırtılmış idi. Bu kısımlarda olması gerektiğini sandığımız kelime ve harfleri cümlenin gidişine göre parantez içine alarak biz koyduk. Grev ilan etmiş ve maden sahiplerine haklarını parantez içinde tanıtmak mümkün olmuştur. Mücadele hakkında yeter derecede bilgiye parantez içinde sahip değiliz. Yalnız aldığımız haber grevden önceki duruma nazaran iş şartlarında büyük bir düzelme olduğunu göstermektedir. İzmir grevlerinde ders alınacak noktalar vardır. İncir işçisi grevinde Türkiye'de ilk kez kadın ve erkek işçilerin sıkı bir dayanışma ile el ele vererek ortak çıkarlarına kendilerini ezen kapitalistlere karşı savundukları görülüyor. İncir işçisinin çoğunluğu kadındır ve bunlar erkeklere oranla 1/3 veya en çok 1/2 derecesinde ücret alırlar. İş saati süresi gayet uzundur. Grev kadınların günlüklerini artırmak ve iş saati süresini azaltmak için yapılmış ve kadın işçilerin hakları için erkekler de seve seve greve katılmış ve başarı da elde edilmiştir. Ülkenin her yerinde bundan böyle incir işçisinin yaptığı gibi kadın işçiler de erkeklerle birlikte mücadeleye katılmalıdır. Kesin başarının şartı budur. Aydın Demiryolu grevi diğer bir bakımdan önemlidir. Bir İngiliz kapitalist kumpanyasına karşı vuku bulan bu hareketin başarısı için her şey yapılmıştı ve bu fırsatla durgunluk içinde bulunan amele ve müstahdemin cemiyeti canlandırılmış, 1000'i aşkın üye kaydolmuş, İzmir Kasaba Şimendiferi Amelesi Cemiyeti maddi yardımda bulunmuş ve gerektiğinde de bir dayanışma grevi yapmak için hazırlık yapmış ve işçinin dayanışması ve morali sonuna kadar yüksek bir seviyede tutulmuştur. Fakat ne yazık ki halk hükümetinin meyve tüccarlarının malları nakledilmediği bahanesiyle buna başka bir çare arayacak yerde İngiliz kumpanyası lehine şiddetli müdahalesi ve uğursuz grev kanununu uygulaması Aydın Demiryolu işçisinin bilinçli hareketini bozguna uğratmıştır. Hükümetin işçiye karşı düşmanca tavır aldığı çalışma kanununun meclisten geri alınmasıyla ortaya çıkmıştır. Bir iki bakanın yanlış kararları hükümetin işçi aleyhinde bir sınıf hükümeti şeklinde anlaşılmasına meydan verebilir. Gönül ister ki yetkili makamlar bunun böyle olmadığını ilan edip eylemleriyle göstersinler. İstanbul grevlerine gelince bunlarda Bomanti grevi amele birliğinin başında bulunan ve kendilerine işçi önderi süsü veren, gerçekte işçi nezdinde kapitalistlerin tellalları gibi hareket eden bazı kimseler tarafından yönetilmiş olmakla işçiye hiçbir yarar sağlamaksızın gereksiz bir gösteriş gibi son bulmuştur. birlikle fabrika müdürü arasında kararlaştırılan maddeler yakından bakılacak olursa işçilerin aleyhinedir. Örneğin hastalık yevmiyeleri meselesini ele alalım. Önceleri zaten fabrika hasta olanlara birkaç yevmiye ödüyordu. Birlik ile fabrika müdürü arasında kararlaştırılan şekilde hasta işçiye ilk 3 gün yevmiye verilmeyecek, hastalık daha fazla devam ederse yarım yevmiye verilmesi kabul olunuyor. Halbuki çoğunlukla adi hastalıklar 2-3 gün devam eder. Güçten düşen bir çare işçi ayda 1-2 gün çalışamadı mı önce aldığı gündeliklerden şimdi yoksun bırakılmaktadır. Haliç meselesi isteği de bir sonuç alınmadan terk edilmiştir. Mürettip arkadaşlarımızın hareketine de herkes grev diyor. Fakat haber gazetesinde tam olarak açıklandığı gibi bu grev değil, lockout'tır. Yani kapitalistler mürettiplere karşı idarehanelerinin kapılarını kapamışlardır. Grev veya lockout çıkarlarını ve onurlarını korumak için mürettiplerin giriştiği mücadele iyi başlamıştır ve iyi yönetilmiştir. Yalnız eylemde yeter derecede sebat ve metanet gösterilmediği kanısındayız. Gerçi saat meselesine karşılık bazı maddi faydalar elde edilerek grev bir uzlaşma ile, yani bir yarım başarı ile sonuçlanmışsa da biraz daha direnme hiç kuşkusuz tam bir başarıyı sağlayacaktı. Kendilerine yapılan komünistlik isnasından sıyrılmak endişesi grevin zafere kadar sürdürülmesini engellemiştir. Öyle sanıyoruz ki bir işçinin hakkını savunmasına ne ad verilirse verilsin, ezilen sömürülen bir sınıfa mensup olduklarını anlayan herkes bundan ürkmeyerek maddi olanakların el verdiği sürece mücadelesine devam etmek zorundadır. Son zamanlarda ülkemizde bazı hakların elde edilmesine veya ulusal kurtuluşumuza ait herhangi bir toplumsal harekete bir heyula gibi komünistlik etiketi yapıştırmak adet oldu. Cidden bu yolun yolcuları bulunsun bulunmasın bu inanışı kabul etmek bir cinayet midir? Bunu anlayamıyoruz. Bizim bildiğimize göre yasalar komünistlik de dahil olmak üzere istedikleri toplumsal ve siyasi düşünceye serbestçe taraftar olma hakkını kayıtsız ve şartsız her yurttaşa bağışlamıştır. Buna dayanarak bazı gazetelerin büyük bir devlet adamına istinaden yayımladıkları bu hakkı inkar eden kanuna aykırı beyanatın asılsız olduğuna hükmediyoruz. Bu grevler dolayısıyla arkadaşlarımıza başarıdan gurura, başarısızlıktan da üzüntüye kapılmamalarını salık veririz. İşçi azminin büyüklüğü karşısında her türlü vasıtaya başvurduktan sonra kuvvetle, hile ve dalavere ile mücadeleyi başaramayacağını anlayan kapitalist bazı iyilikler yaptığı zamanlarda bile ilk fırsatta işçileri daha beter ezmekten uzak durmaz. Onun doymak bilmez hırsı işçinin ekmeğinden her gün biraz daha eksiltmeyi emreder. Grevde başarılı olan işçiler örgütlerine her zamankinden daha sıkı sarılmalı, güven vermeyen liderleri ayıklamalı, elde ettiklerini korumaya çalışmalıdır. Teşebbüsleri yarım kalan işçi arkadaşlarımız için de üzülmeye yer yoktur. Aksine yenilginin sebeplerini ortadan kaldıralım, daha hazırlıklı olarak ilk fırsatta yeniden sonuç almak üzere hazırlanmalıdır. Sonuçsuz grevler işçiler bakımından da bir eğitim ve deneme yerine geçer. İlerisi için daha tecrübeli, daha azimli olmayı öğretirler. Bu umumi uyanıklıktan yararlanarak bu uyanıklığı sürdürmek üzere İşçi Birlikleri Federasyonu'nun Amele Birlikleri Heyeti Müttehiyeti'nin faaliyete girişmesi için tam vakittir. Bu örgüt kurucularını bu başarılı akımın önüne geçmeye çağırırız. Hamiş, Şark Şimendifer işçilerinin son dakikalarda çok haklı isteklerle harekete geçtiklerini ve Haliç işçilerinin isteklerinin reddedildiğini öğrendik. Başarıları hakkında en samimi dileklerimizi belirtirken yukarıdaki sonuç ve örneklerden ders almalarını özellikle tavsiye ederiz. Aydınlık sayı 18, Ekim 923. Devrim esaslarının değiştirilmesi. Ulus bireylerini egemen kılan halkçı devrimin ortaya koyduğu esaslar büyük bir tehlikeyle yüz yüzedir. Bu devrim ulusal bağımsızlık için dökülen kanlarla ödenmişti. Hatta devrimci bir ruh taşıyan 1. Büyük Millet Meclisi Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile yeni Türkiye Devleti'nin temelini teşkil eden esaslar aleyhinde sözle mücadeleyi bile yasak etmeyi gerekli görmüştü. Elde edilen hakların savunulmasında işin bu denli sıkı tutulması bize bugünkü devlet biçiminin geleceği hakkında gönül rahatlığı veriyordu. Bu yönden hiçbir endişe duymadığımız içindir ki bundan önceki yazılarımızda daha çok devrimimizin derinleştirilmesi konusunu ve ekonomik gelişme evrelerinde yapılacak olumlu işleri söz konusu etmiştik. Halbuki gün geçtikçe ortaya çıkan toplumsal olaylar ve Halk Partisi'nin, Halk Fıkrası'nın kararları ve niyetleri hakkında dönen söylenti, çalışan halkımızın bütün varlığıyla bağlı bulunduğu anayasaya hiç umulmadık bir yönden bir darbe indirilmek üzere bulunulduğunu sezdirmektedir. Bu pek tehlikeli teşebbüsü, kamuoyunun büyük bir heyecan ve hoşnutsuzlukla izlemesinden daha doğal bir şey olamaz. Lozan Konferansı'nda eşit haklarla itilaf devletleriyle barış antlaşmasını imzalamayı başarmak, uluslararası ilişkiler açısından şimdiki hükümet şeklinin hiçbir sakıncası olmadığını ortaya koymuştur. İç işlerimiz bakımından ise bugüne değin yapılan tecrübe, Büyük Millet Meclisi hükümetinin ulusal ihtiyaçlara ne denli uygun geldiğini açıkça göstermiştir. Bu koşullar altında anayasada değişiklik meselesi hiçbir öncelik göstermemektedir. Bu bir soy olumsuz bir çabadır. Daha önce yapılması gereken ekonomik gelişmemiz için iyi sonuçlar verebilecek bunca olumlu işler dururken, Millet Meclisi çalışmalarının bu teşkilat konusu çevresinde dönüp dolaşması büyük kayıptır. Biz şimdilik teorik bir tartışmaya girişilmesini gayet tehlikeli ve zamansız buluyoruz. Ne yazık ki bugün bu konu açılmıştır. Yaptıklarımızdan pişman olmuşçasına gerileme yönünde bulunduğumuzdan, her gerçek devrimcinin bu geri dönüşe engel olmaya çalışması görevidir. Öyle anlaşılıyor ki yeni Millet Meclisi, ilk Millet Meclisi'ni harekete getiren devrimci ruhtan yoksundur. Emperyalizm ve hanedandan kurtuluşumuzu temin eden doğurgan hamlelerin ve atılımcı yürütmenin tek etkeni bu ruh idi. Ana hatları saptanmış ve başlanmış olan bu büyük toplumsal değişme işini duraksamaksızın ve hatasız olarak başarmak için girdiğimiz yolun en doğru yol olduğu hakkında milletvekillerinde sarsılmaz bir inanç bulunması gerekir. Oysa ne görüyoruz? Büyük bir değer verdiğimiz siyasal devrimimize vücut veren ileri düşünceli devlet adamlarından birçoğu elan iş başında olduğu halde bütün ulusun yardım ve onayıyla dün yaptığımızı daha henüz uygulama alanına geçmeden bir yanlışlık olmuş gibi bugün bozmaktan söz ediliyor ve hayretimizi çeken yön bu günahı, bu sorumluluğu, elde ettiğimiz egemenlik haklarını anayasa çevresinde kullanmak üzere ulusça seçilen vekiller üzerlerine alıyor. Doğrusu biz bu söylentileri pek inanmayarak kaydediyoruz. Birkaç mebusun karşı devrimci bir düşünceyle hareket etmesine ihtimal verilebilir. Çünkü aslında ulusun içinde de bu eğilimi besleyen küçük bir azınlık vardır. Halkı devlet mekanizmasından uzaklaştıracak tarzda hükümet şeklinin değiştirilmesini, Büyük Millet Meclisi'nde büyük çoğunluğun kabul etmeyeceğine eminiz. Aksi halde halkın açık olan haklarını koruma konusunda gösterdiği arzulara karşı sadakatsizlik olacaktır. Gazete haberlerinden ve tartışmalarından anlaşıldığına göre Türkiye'yi hanedansız birer hükümdarlıktan başka bir şey olmayan Avrupa ve Amerika'daki cumhuriyetlere benzetmek söz konusu ediliyor. Bu cumhuriyetler bilindiği gibi burjuva hükümetine en elverişli sınıf hükümetinden başka bir şey değildir. Bizde ise devlet adamlarımız devrimin başından beri sınıf farklarının pek derin olmadığını ve bu farkların sınıf mücadelelerine yer verecek dereceleri bulmasına engel olacaklarını ilan ettiler. Gerçekten Millet Meclisi hükümetinin şimdiki biçimi özel teşebbüs devam ettiği ve geliştiği sürece sınıfların teşekkülü ve mücadelesi zorunlu olmakla beraber bu amaç için en iyi bir şekildi. halkımızda biraz daha uyanıklık olsa ve tam bir serbestlik içinde mebusları doğrudan doğruya seçmenler seçse ve bunlar elbette olacaktır, 2 yılda bir değiştirilen bir millet meclisinde yasama ve yürütme bütün kuvvetlerin toplanması ve bu görevi meclis adına her yıl değiştirilen başkanın yerine getirmesi adeta halkçılık itibariyle bugünkü şartlara göre ülküsel bir hükümet esaslarıdır. Karşı devrime yaslanmaksızın ve bir zümre çıkarına pek hayati haklardan bazıları milletten gasp edilmeksizin bu esaslardan küçük bir sapmayı bile mümkün görmüyoruz. Hem millet meclisi bile böyle bir girişimde bulunmak hakkına sahip değildir ve biz inanıyoruz ki devletin en yüksek yerinde bulunan ve devrimimizin kahramanı olan kişi böyle bir sapmaya bizzat engel olacak ve sahip olduğu büyük nüfus ve yetkileri devrimi almış olduğu yönde derinleştirmek ve pekiştirmek uğrunda kullanacaktır. Anayasa incelenecek olursa buraya ancak halkın haklarını genişletmek maksadıyla değişiklik gerektiğinde yeniden bu konu çevresinde seçim yapıldıktan sonra yasanın değiştirilebileceğine dair bir madde eklenilmesiyle yetinilmelidir. Bizce ayrıca bir cumhurbaşkanlığı icat olunmak şartıyla devlete Türkiye Halk Cumhuriyeti adının verilmesinde bir sakınca yoktur. Fakat ne yolla seçilirse seçilsin, ne denli sayılı yetkilere sahip olursa olsun, meclis başkanından ayrı bir devlet başkanlığı teşkili, yürütme gücünün meclisten alınarak Avrupa kabineleri tarzında bir bakanlar kuruluna verilmesi, ulusun elde ettiği ve cidden kullanmak azminde bulunduğu egemenlik alay etmek demektir. Halk, devletinin temelini bozmaya eş olan bu değişiklik önerileri çevresinde propaganda ve yayımda bulunan Millet Meclisi'nden başka bir kurul olsa ihtimal Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun hükümlerini uygulamak söz konusu olacaktı. Bu yeni projeleri gelecekteki gelişmemiz için çok korkunç bulduğumuzdan işin bazı bireysel girişimlerden ibaret olduğunu sanmak istiyorduk. Fakat son zamanlardaki bazı olaylar bu sanımızda yanıldığımızı göstermektedir. İktisat Bakanı'nın çalışan sınıfların çıkarlarını gözeterek izlediği halkçı politikadan dolayı bakanlıktan uzaklaştırılması, aynı bakanlıktaki bazı kimselerin ileri düşüncelerinden dolayı görevlerine son verilmesi, başkanının bir Avrupa gazetesine geniş halk kitlelerini endişelendirecek beyanatta bulunması, iş kanununun meclisten geri alınması, halk fıkrası görüşmeleri hakkında basında yayınlanacak açık haberler, devrimin ileri karakollarından düzenli bir biçimde geri çekilmeye başladığını belirten açık delillerdir. Ve bunlar bize beklenilen verimli ekonomik çabaların yarım bırakılıp yerini siyasi çekişmelerin alacağı korkusunu veriyor. Kesin kurtuluşumuzu ekonomik gelişmemizden bekliyorduk. Bu ise halkın çalışmasıyla mümkündür. Çalışan halk gayet yasal olarak haklarını kendisinin meydana getirdiği servete sahiplik edenlere karşı elinden geldiği tarzda savunmak zorundadır. İktidar kuvveti ve çalışan halkın güveniyle iş başına gelen hükümet onların bu yasal mücadelesine engel olacağını ilan ederse ülkede doğal olmayan bir durum yaratılmış olur. Emekçiler haklarının korunduğunu ve kısmen olsun öz çıkarları için çalışıldığı kanısına varırsa üzerine aldığı işi daha büyük bir hevesle ve neşeyle yapar. Aksine onda genel kuruluşlarında hasımların tarafında geçtiği sanısı uyandırılacak olursa kendisini sömürenlere karşı beslediği kini özgürce gelişmesine engel olanların cümlesine karşı da duymasının da nedenleri hazırlanmış olur. Ve bu durumda bir tutsaktan farklı olmadığını anlayan işçi veya köylü donuk bir araç gibi yaptığı işle ilgilenmeksizin çalışır. Doğal olarak bu da ulusal gelişmede iyi bir sonuç doğurmaz. Avrupa'da durum böyledir. Fakat bir işçi ulusunun yerleşik bulunduğu ülkemizde bu ulusun bağrından doğan hükümetin iş hakkının savunucusu olarak hareket etmesi ve bunu gören halkın ekonomik kurtuluşumuzu sağlamak güveniyle canı gönülden el birliğiyle çalışması bekleniyordu. Böyle bir eğilimi kuvvetlendirmek yoksa uyandırmak göreviyle yükümlü olan bir makamın sözünü ettiğimiz beyanatı yapması en hafif bir deyimle tedbirsiz bir harekettir. Bu olayda bizim değerlendirdiğimiz gibi bir anlam olmadığını ve Avrupa burjuvazisini taklit gayretiyle hareket edilmediğini gösterecek sözler ve uygulama ile önümüzdeki hafta ilgililerin tatmin edilmesini temenni ederiz ve umuyoruz ki değişiklik meselesinin mecliste yakında yapılacak görüşmeleri endişelerimizin yersizliğini gösterecektir. Aydınlık, sayı 18, Ekim 1923. Rus devrimi ve nedenleri. Büyük savaştan önce. Bugün Rus Sovyet Cumhuriyeti 7. yaşına basıyor. Bundan tam 6 yıl önce Komünist Partisi, Bolşevik, devrim prensiplerine hıyanet eden yalancı sosyalistlerin yönettiği geçici hükümeti devirmeyi başarmıştı. Bu bir hükümet değişikliği değil, asker, işçi ve köylü kitlelerinin baskısıyla yapılmış bir ulusal kurtuluş hareketiydi. Bolşevikler bu hareketin zeki ve yetenekli öncüleri olmuşlardı. Daha başından Rus devrimi bir işçi ve köylü devrimi karakteri arz eder. Fakat garibi Rusya'da uzun süre mutlakiyete yakın bir derebeylik yönetimi altında hatırı sayılır bir kapital birikiminin ve bunun iki ögesi olan burjuvazi ve proletarya sınıflarının gelişebilmiş olmasıdır. Denilebilir ki derebeylik usulleri tarihsel ve ekonomik son bulmalarını gerektiren koşulların doğmasından sonra da bir süre geçerlilikte kalmıştır. Son devrimden 12 yıl önce yoksul halk kitlelerinin ve sosyalist partilerin yardımıyla Rus burjuvazisi bir devrim yapmaya girişmişse de yeter derecede azim ve sebat göstermeden kanlı çarın vaatlerine aldanmış ve bir Duma, Mebuslar Meclisi, vaadiyle yetinmişti. Bu 1905 devrimi hatırlardadır ve o zamanki galeyanı bastırmak için kanlı çarın kabul etmek zorunda kaldığı meşruti yönetimi daha sonra izlediği intikam siyasetiyle nasıl giderek ayaklar altında çiğnendiğini herkes bilir. O zaman burjuvazi kendi sınıf çıkarlarını korumaya elverişli bazı haklar elde etmiş, soylular sınıfının keyfi ve aşağılayıcı muamelelerinden kurtulmuştu. Öbür yandan aşağıdan gelen diğer bir tehlike kendilerini beklediği için bir gün önce isyan bayrağı kaldıran burjuvazi bu şeklen meşruti çarlık yönetiminin en sadık kulları arasına girmişti. Bu arada iki devrim arasında geçen 12 yıl içinde iktisadi girişimlerinde yeter bir özgürlüğe sahip olan burjuva sınıfı büyük merkezler çevresinde bir büyük sanayi ve ticaret hayatı vücuda getirmişti. Bu modern üretim ve değişim kuruluşlarına can veren işçilerin sayısı büyük bir toplama ulaşmakla birlikte bütün Rusya nüfusuna oranla hiç denecek kadar az idi. Bununla birlikte 2 milyonu bulan proletarya sınıfı 160 milyon ahali içinde kaybolmuş değildi. Kendi kendilerine büyük bir kitle teşkil eden işçiler, ülkenin en can alıcı noktalarında, büyük şehirler çevresinde, büyük sanayi merkezlerinde toplu bir halde bulunuyorlardı. Nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil eden müjikler, yoksul Rus köylüleri ise birbiriyle ilişki kuramayacak bir durumda ulaşım araçlarından yoksun uzak köylerde dağınık bir haldeydiler. Doğal olarak ülkenin siyasetinde müjiklerden çok ön safta ve gelişmiş halde bulunan burjuvazinin ve işçi sınıfının etkisi oluyordu. Rusya'da çarlık yönetiminin baskısına ve çeşitli zorluklarına rağmen bütün sınıfları temsil eden siyasi partiler teşekkül edebilmişti ve bunlar kendi alanlarında eyleme geçerek olayların akışında bir etken görevi görüyorlardı.